Ayrım 2. Sayfa 23. 1. Bölüm. Toprağın zenginliği insanın yoksulluğunu doğuruyor. Altın humması, gümüş humması. Kılıç kabzalarındaki haç işareti. Kristof Kolomb, dünyanın yaşanan bölümünün batısına doğru uzanan uçsuz bucaksız bölgeleri aşmak üzere yola koyulduğunda efsanelerle bahse girmişti. Bütün her şey meydan okuyordu ona. Korkunç fırtınalar patlayacak ve gemilerini birer ceviz kabuğu gibi sürükleyip canavarların sofrasına götürecekti. Büyük deniz ejderi avını beklemekteydi insan etine doyma hayali içinde. 15. yüzyıl insanları dünyanın kıyamet alevleri içinde yok olup arınmasına sadece 1000 yılın kaldığı inancını taşıyorlardı. O zamanki dünyada Akdeniz kıyılarıyla bu kıyıların ardında belli belirsiz uzanan Afrika ile doğudan ibaretti. Portekizli denizciler batı rüzgarının bazen acayip cesetler ve tuhaf yontmalı odunlar sürükleyip getirdiğini söylüyorlardı yeminler ederek. Ama hiç kimse yeryüzünün yeni bir kıta kazanmak üzere olduğunu aklının ucundan dahi geçirmiyordu. Sadece adı yok değildi Amerika'nın. Norveçliler onu çok zaman önce keşfetmiş olduklarından habersizdiler. Kolomb'un kendisi de batı yolundan ilerleyerek Asya'ya ulaşmış olduğu inancı içinde öldü. İspanyol çizmesi 1492'de ilk kez Bahama kumsallarına bastığında amiral bu toprakları Masal Adası Chibango'nun yani Japonya'nın bir uzantısı sanmıştı. Sayfalarının kenarları kendi notlarıyla dolu olan bir Marco Polo seyahatnamesi getirmişti yanında Kristof Kolomb. Marco Polo şöyle diyordu. Chibangolularla bol altın vardır ve onların bu altını çıkardıkları maden yatakları tükenmek bilmez. Gene bu adada en saf doğu incileri bulunur sepetler dolusu. Pembe, yuvarlak ve kocamandır bu inciler ve beyaz incilerden çok daha değerlidir. Chibango'nun zenginliği Kubilay Han'ın da kulağına gelmişti. Ünlü hükümdar adayı fethi girişmiş ama başaramamıştı. Marco Polo'nun baş döndürücü sayfaları yaratılışın tüm nimetleriyle doluydu. Yaklaşık 13 bin ada vardı Hint denizinde. Altından ve inciden dağlarla süslüydü bunlar. Ayrıca başta beyaz ve karabiber olmak üzere bütün baharatlar yığın yığındı. Avrupa'da kışın etlerin kalitesini ve tadını korumak bakımından tuz ve biberler kadar karanfil, zencefil, sarımsak, muskat ve tarçın da geçerliydi ve çok aranıyordu. İşte bu nedenle İspanya'nın Katolik hükümdarları doğrudan doğruya kaynaklara götüren yolu deneme macerasını finanse etmeye karar verdiler. Doğunun gizemli bölgelerinden gelen baharat, tropik bitki, muslin, kesici ve batıcı silah ticaretinin kaymağını yiyen aracılar zincirinden kurtulmak istiyorlardı. Lanetli denizleri aşma fikrinin akıllara düşüren nedenlerden biri de Avrupa'da değişim aracı olarak kullanılan değerli madenlerin çekiciliğiydi. Gerçekten de o çağda tüm Avrupa'nın gümüşe ihtiyacı vardı. Bohemya, Saksonya ve Tirol'lerdeki gümüş ocakları neredeyse tamamen tükenmiş haldeydi çünkü. İspanya o sırada yeniden fetih çağını yaşıyordu. 1492 görkemli sonuçlara yol açan o mutlu coğrafya hatasının doğurduğu yeni dünyanın fetih yılı olduğu gibi Granada'nın geri alınışının da yılı olmuştur. Akıllıca bir evlilikle o güne kadar rakip durumda olan krallıklarını bir bayrak altında birleştirilen Aragon Kralı Fernando ile Kastilya Kraliçesi Isabel 1492 başında İspanyol topraklarındaki son Müslüman kalesi Granada'yı da fethettiler. Böylece yalnızca 7 yılda yitirilen topraklar tam 8 asır sonra geri alınmış oluyordu. J.H. Eliot, La Espana Imperial Barcelona, 1965. Ancak bu yeniden fetih savaşı, krallık hazinesinin kasalarında tam takır etmişti. İslam alemine karşı Hristiyanlığın kutsal savaşı olarak da kabul edilen bu mücadele sonunda 150 bin Yahudinin İspanya'dan sürülmesi bir tesadüf değildir. İspanya, kabzaları haç işaretli kılıçlarını havalandırarak bir ulus olduğunu ispatlıyordu. Amerika'nın keşfi macerası, Orta Çağ'da Kastilya'ya hakim olan Haçlı Seferleri geleneği hesaba katılmadan açıklanamaz. Nitekim, Katolik Kilisesi, okyanusun öte yanında uzanan bilinmedik toprakların fethine kutsal bir karakteri affetmekten çekinmemiş ve Valensiyalı Papa 6. Alexander, Kraliçe Isabel'i yeni dünyanın da kraliçesi ilan etmiştir. Böylece Kastilya Krallığı'nın genişlemesiyle birlikte Tanrı'nın yeryüzündeki krallığı da genişlemekteydi. Keşiften 3 yıl sonra Dominik yerlilerine karşı açılan savaşı bizzat Kristof Kolomb yönetti. Bir avuç atlı, 200 piyade ve özel olarak yetiştirilmiş birkaç yırtıcı köpek yerlilerin hakkından gelmeye yetti. Bunlardan 500'ü İspanya'ya yollanmış, Sevilla'da esir olarak satılmış ve korkunç bir sefahet içinde ölmüşlerdir. Le Capitan ve Henry Lorin, El Trabajo en America, Antes y Después de Colón, Buenos Aires, 1900. 48. Bu arada bazı ilahiyatçıların itirazları üzerine yerlilerin köleleştirilmesi 16. yüzyıl başında yasaklanacaktır. Aslında bu bir yasaklamadan çok bir kutsamadır. Gerçekten de her sefer sonunda fethi yöneten kumandanlar yerlilere uzun bir requirmento. Daniel Vidart, Ideologia Yerre Aridat de America, Montevideo, 1968, Tebligat. Okumakla görevliydiler. Bir zıbıt katibinin huzurunda okunan bu bildiride yerliler kutsal Katolik dinini benimsemeye çağrıldıktan sonra şu sözlerle tehdit ediliyorlardı. Reddettiğiniz ya da işi kurnazlığa vurup bizleri oyalamaya kalkıştığınız takdirde sizi temin ederiz ki Tanrı'nın da yardımıyla var gücümüzle üzerinize saldıracağız. Amansız bir savaş verip sizleri boyunduruk altına alacağız ve kilisenin ve hükümdarımızın egemenliği altına sokacağız. Sizi, kadınlarınızı ve çocuklarınızı köle haline getirip satacağız. Hükümdarımızın emriyle bedenlerinizi istediğimiz gibi kullanacağız, mallarınızı alacağız ve sizlere elimizden gelen her türlü kötülüğü yapacağız. İspanyolların gözünde Amerika şeytanın uçsuz bucaksız imparatorluğuydu. Dinsel kurtuluşa ermesi olanaksız ya da en azından şüpheliydi. Ayrıca fetihçi birliklerin yerlerin sapkınlığına duydukları bağnazca öfkeyle yeni dünya hazinelerine duydukları tutkulu istek birbirine karışmaktaydı. Meksika'nın fethi sırasında Hernán Cortés'in yardımcılığını yapmış olan Bernal Díaz del Castillo şu sözlerle açıkça ifade ediyor bunu. Tanrı'ya ve hükümdarımıza hizmet için geldik biz buraya. Fakat aynı zamanda buradaki zenginlikler için de geldik. Kolomb, San Salvador Mercan Adası'na ulaştığında Antil Denizi'nin rengarenk saydamlığına, manzaradaki yeşilin binbir tonuna, havanın tatlılığına ve temizliğine ve birbirinden güzel kuşlara hayran kalmıştı. Bir de oldukça uzun boylu, son derece iyi yürekli ve gerçekten çok güzel bir insan ırkı olarak tanıttığı yerlilere. Karşılaşmalarını şöyle anlatıyor. Kırmızı renkli külahlar ve boyunlarına taktıkları cam boncuklar verdim onlara. Değersiz daha başka şeyler de verdim. Hepsini büyük bir şevkle kabul ettiler ve bizi sınırsız bir dostlukla kucak açtılar. Kılıçları incelemişlerdi merakla. O güne dek hiç böyle bir şey görmemişlerdi. Keskin tarafından yakalayıp yaralananlar olmuştu. Amiral'in sefer defterinden okumaya devam edelim. Bu arada ben de onları dikkatle incelemekteydim. Üzerlerinde altın olup olmadığını anlamak istiyordum. Nitekim işlerinden bazılarının burunlarına açtıkları bir deliğe asılı olarak küçük bir altın parçası taşıdıklarını gördüm. İşaretlerle konuşarak öğrendim ki onların adasını dolanıp güneye doğru yol aldığım takdirde kralının koca küpler dolusu altına sahip olduğu bir ülkeye varacaktım. Çünkü hazineyi oluşturan altındır. Bu dünyada her istediğini yapabilir altına sahip olan altın sayesinde ruhları cennete göndermek bile mümkündür. Üçüncü yolculuğunda dahi Çin denizinde ilerlemeye devam ettiğini sanıyordu Kolom. Oysa Venezuela kıyılarına ulaşmaktaydı. Bu kıyıların ardında da dünya cenneti uzanıyordu göz alabildiğine. 16. yüzyıl başında Brezilya kıyılarını izleyerek güneye inen Amerigo Vespucci de aynı fikirdedir. O da Lorenzo de Medici'ye yazdığı raporda şöyle diyordu. Ağaçlar o kadar güzel ve o kadar tatlıydı ki kendimizi dünya cennetinde sandık. Luis Micalio Dolver, Cronistas de la Culturas Pro Colombinas, Mexico City, 1963, Avukat Antonio de Leon Pinelo, cennetin Amerika'da bulunduğunu ispatlamak üzere iki kocaman ciltlik bir kitap kalemi almıştı. El Paraiso en el Nuevo Mundo. Madrid 1656 başlığını taşıyan bu kitapta bir de Güney Amerika haritası veriyordu yazar. Söz konusu haritada Amazon, Rio de Plata, Orinoco ve Magdalena ırmakları tarafından sulanan İrem bahçesi kıtanın merkezinde yer almaktaydı. Yasak meyve elma değil muzdu. Haritada ayrıca tufan başladığı sırada Nuh'un gemisinin yola çıktığı nokta da belirtilmişti. 1503'te Kolomb, Jamaika'dan şunları yazacaktı İspanya'nın Katolik hükümdarlarına. Hint ülkesini keşfettiğimde dünyanın en büyük ve en zengin topraklarını bulduğumu size bildirmiştim. Bitip tükenmek bilmeyen altınlardan, incilerden, değerli taşlardan ve baharattan da uzun uzun söz etmiştim sizlere. Orta çağda bir çuval karabiber insan hayatından daha değerliydi. Buna karşılık altın ve gümüş gökyüzünde cennetin, yeryüzünde de kapitalist merkantilizmin kapılarını açmak için Rönesans tarafından kullanılan belli başlı anahtarlar olacaktı. İspanyollarla Portekizlilerin Amerika destanı Hristiyan dininin yayılması ile doğal zenginliklerin zorla ele geçirilip yağmalanmasının iç içe geçmiş tek bir şey haline getirmişti. Avrupa gücü bütün dünyayı egemenliği altına almak niyetiyle yola çıkmıştı. Ormanlar ve türlü tuzaklarla dolu el değmedik toprakların görüntüsü, denizcilerle soylu kumandanların olduğu kadar ganimet ardında koşan sersefil askerlerin de tutkusunu kamçılamaktaydı. Ölülerin güneşi olarak simgeledikleri şan ve şeref itkisi de rol oynuyordu bunda. Ve Cortez, şan ve şerefe ulaşmanın yolunu şöyle tanımlıyordu. Talih cesurlara güler. Bizzat kendisi Meksika seferini hazırlayabilmek için bütün malını mülkünü ipotek ettirmişti. Kolomb ve Magellan gibi birkaç istisna bir yana fetih seferleri devlet tarafından değil ya doğrudan doğruya fetihçiler ya da büyük tacirler ve bankerler tarafından finanse edilmekteydi. J.M. O.T.S. Cap de Cui, El Estado Espanol en las Indias, Mexico City, 1941. Yerlilerin yabancıları uzaklaştırmak için uydurduğu altınla kaplı Kral Eldorado efsanesi de bu sırada doğup yayıldı. Gonzalo Pizarro'dan Sir Walter Raleigh'e kadar birçokların ona ulaşabilmek için ormanların Amazon ve Orinoco ırmaklarını nafile aşacaklardı. Gümüş kaynayan tepe hayali 1545'te Potosi'nin keşfiyle gerçek olacaktı. Fakat daha önceleri bu amaçla çeşitli seferler düzenlenmişti. Özellikle Parana ırmağı kaynaklarına yönelikti bu seferler. Ama bütün bu seferlere katılanlar ya açlık ve hastalıktan ya da yerlerin oklarına sürdükleri zehirden yarı yolda telef olup gittiler. Evet, Meksika ve Andiyalaların derinliklerinde yığılı büyük miktarda altın ve gümüş vardı. 1519'da Hernán Cortés, Aztek hükümdarı Montezuma'nın dillere destan hazinesini ortaya çıkardı. 15 yıl sonra da Francisco Pizarro, İnka kralı Atahualpa'yı boğdurmadan önce fidye olarak aldığı bir koca oda dolusu altınla iki oda dolusu gümüş yollayacaktı Sevilla'ya. 40 yıl kadar önce de saray ilk yolculuğunda Kristof Kolomb'a eşlik eden denizcilerin hizmet tutarlarını Antillerden koparılıp alınmış altınlarla karşılamıştı. Earl J. Hamilton, American Treasure and the Price Revolution in Spain, 1501-1650, Massachusetts, 1934. İşin sonunda Karayip Adaları İspanyollara haraç ödemeyi tamamen bıraktı. Çünkü ortadan kalktılar. Gerçekten de yerlerin bir kısmı vücutları yarı bellerine dek çamur içinde, yıkama havuzlarında altınlı kumları çalkalamakla uğraşırken, bir kısım da İspanya'dan getirilen ağır tarım araçları altında tarlalarda iki büklüm yorgunluktan ölene dek çalışacaklardı. Daha da anlamlısı, Dominik'teki birçok yerli beyaz efendilerinin kendilerine dayattığı yazgıyı sezip önce davranarak hem çocuklarını öldürüyor hem de intihar ediyorlardı yığınlar halinde. Resmi tarihçi Fernandez de Oviedo, Antillilerin bu korkunç kıyımını şöyle anlatıyor. Çoğu neredeyse sırf eğlence olsun diye artık çalışmamak için zehirlediler kendi kendilerini. Çoğu kendi elleriyle kendilerini astı. Gonzalo Fernandez de Oviedo, Historia General y Natural de las Indias, Madrid, 1959. Bu yorum hemen hemen herkese benimsenmiştir. Nitekim René Dumont'un Cuba Estil Socialiste, Paris 1970 başlıklı kitabında şu satırları okudum şaşkınlık içinde. Yerlilerin hepsinin kökü kazınmış değildi. Kübalıların kromozomlarında onların genleri var hala. Sürekli çalışmanın gerektirdiği gerilim halinden öylesine tiksiniyorlardı ki bazıları zorla çalışmaktansa intihara kadar götürdüler işi. Tanrıların gizemli silahlarla geri dönüşü. Kolomb ilk Amerika yolculuğunda Kanarya Adaları'ndan geçerken Tenerife'de korkunç bir voltan patlamasına tanık olmuştu. Ve bu sahne Asya'ya açılan batı yolunu kesen sınırsız yeni topraklar üzerinde ilerleyecek serüvencileri bekleyen tehlikelerin bir simgesi gibiydi. Bitimsiz kıyılarının ardında yavaş yavaş kendini hissettirmekteydi Amerika. Ard arda dalgalar halinde amansız bir gelgit olarak yayılıyordu fetih. Amirallerin yerini Adelantado'lar, İspanyol fetih çağında ve sömürge dönemi boyunca kralı temsil eden yüksek memur, devlet hiyerarşisinde validen hemen sonra gelirdi. Almakta, tayfalar istilacı askerlere dönüşmekteydi. Papalık kararnameleri, Afrika'yı Portekiz hükümdarlarına lütuf, tüm bilinmeyen topraklarla bugüne değin seferber edilmiş görevlilerimiz tarafından keşfedilmiş olan ve keşfedilecek olan toprakları da Kastilya hükümdarına ihsan eylemişti. Sözün kısası, Amerika, Kraliçe Isabel'e sunuluyordu. 1508'de yayımlanan yeni bir kararname Amerika'da bundan böyle kesilecek bütün vergileri İspanya hükümdarına hak olarak tanıyordu. Yeni Dünya Kilisesi üzerindeki koruma ve esirgeme yetkisi bütün kilise gelirlerini tahsil etme hakkında sağlamaktaydı hükümdarlara. Giuliarme Vasque Franco la Conquista Justificada Montevideo 1968 ve C.H. Eliot A.G.E. 1494'te imzalanan Tordesillas Anlaşması, Portekizlilere Papa tarafından çizilmiş olan ayrım çizgisinin ötesinde kalan Amerikan topraklarını işgal hakkını tanıyordu. Nitekim 1530'da Martim Alfonso de Souza da bu anlaşmaya dayanarak Brezilya'daki Fransızları sürüp çıkardıktan sonra ilk Portekiz yerleşim merkezlerini kuracaktı. Gene aynı dönemde İspanyollar da korkunç ormanları ve muazzam zorlu çölleri aşarak keşif ve fetihlerini elle tutulur şekilde ilerletmiş bulunuyorlardı. 1513'te Büyük Okyanus'un ışıltılı suları Vasco Nunes de Balbao'nun gözlerinin önünde serili duruyordu. 1522 sonbaharında tarihte ilk kez iki okyanusu birbirine bağlamış ve yeryüzünün yuvarlaklığını tam bir tur yaparak ispatlamış olan Magellan seferinden arta kalan 18 kişi İspanya'ya dönmekteydi. 3 yıl önce Hernán Cortés'in 10 gemisi Küba'dan ayrılmış ve Meksika'ya doğru yelken açmıştı. 1523'te Pedro de Alvarado Orta Amerika'yı fethe girişiyordu. 1533'te Francisco Pizarro ezici bir zaferden sonra Cuzco'ya girmekte ve böylece İnka İmparatorluğu'nun kalbini ele geçirmekteydi. 1540'da Pedro de Valdivia Atacama çölünü aşarak bugünkü Şili'nin başkenti Santiago'yu kuruyordu. Daha kuzeyde ise Cihaco'ya dalmıştı fatihler ve Peru'dan dünyanın en büyük ırmağının denize döküldüğü yere kadar uzanan bütün yeni dünya topraklarını egemenlikleri altına almış bulunuyorlardı. Astronomundan yamyamına, mühendisinden taş devrini yaşayan vahşisine kadar her türden insan vardı karşılaştıkları yerler arasında. Buna karşılık yerli uygarlıkların hiçbiri demiri ya da sabanı, camı ya da barutu bulabilmiş değildi. Tekerlek de kullanılmıyordu. Denizin öte yanından gelip bu topraklara çullanan uygarlıksa yaratıcı Rönesans patlamasını yaşamaktaydı. Bir keşiften çok bir icada benziyordu. Tıpkı barut, baskı makinesi, kağıt ve pusula gibi yeni çağın çalkantılı doğuşuna katkıda bulunacak olan yeni bir icat, Amerika. İki dünya arasındaki gelişim eşitsizliği, yerli uygarlıkların görece kolaylıkla boyun eğişini açıklamaya yeterlidir. Hernán Cortés, Veracruz'a ayak bastığı vakit yanında sadece 100 denizci ve 508 asker bulunmaktaydı. Emrinde de 16 at, 32 kundaklı yay, 10 tunç top ve çok sınırlı sayıda arkebüz, alay bozan ve tabanca vardı savaşta kullanılmak üzere. Bu kadar yetti de arttı bile. Oysa Aztek uygarlığının başkenti Tenochtitlan, o çağda Madrid'den 5 kat daha büyük ve İspanya'nın en önemli kenti olan Sevilla'dan 2 kat daha kalabalıktı. Öte yandan Francisco Pizarro 180 asker ve 37 atla girmişti Cajamarca'ya. Yerlilerin başlangıçta bozguna uğramasında rol oynayan belli başlı etkenlerden biri de şaşkınlık olmuştur. İmparator Montezuma'nın sarayına ulaşan ilk haber şuydu. Denizin üzerinde ağır ağır ilerleyen kocaman bir tepe var. Çok geçmeden başka bir takım bilgiler gelmeye başladı. Bir yazar şöyle anlatıyor durumu. Topun nasıl patladığını, nasıl gürüldediğini, gümbürtüsünün nasıl yankılanarak insanı sağır edip bayılttığını kendisine söylediklerinde dehşete kapıldı imparator. Hele bu gümbürtüyle birlikte topun ağzından kocaman bir yuvarlak taşın fırlayıp da ortalığa ateş saçtığını işitince gözleri yuvalarından dışarı uğradı. Yabancılar onları damların hizasında taşıyan geyiklere binmiş geliyordu. Vücutları baştan ayağa sarılıydı. Sadece yüzleri görülmekte ve kireç gibi bembeyaz yüzleri. Saçları sapsarı. Sadece içlerinden bazıları siyah saçlı. Ve hemen hepsi uzun sakallı. Floransa kodeksinde keşiş Bermandino de Sahagun'un yerli habercilere dayanan tanıklığı Miguel Leon Portilla Vision de Los Vencidos, Meksiko 1967. Montezuma daha bir süre önce tam 8 kahinin döneceğini haber vermiş olduğu Tanrı Quetzalcoatl'ın yeryüzüne indiğini sanmıştı. Avcıları bir kuş getirmişti imparatora. Kuşun başında ayna biçimde bir taç vardı. Bu aynada da içinde batan güneşin ışıldadığı gökyüzü yansıyordu. Gene bu aynada savaşçı birliklerin Meksika üzerine yürüdüğünü görmüştü imparator. Tanrı Quetzalcoatl doğudan gelmiş ve gene doğudan gitmişti. Beyaz tenli ve sakallıydı. İnkaların erdişi tanrısı Viracocha da beyaz tenli ve sakallıydı. Ve Doğu aynı zamanda Mayaların kahraman atalarının da beşiğiydi. Bu şaşkınlık verici benzerlikler yerlilerin dinleri tarafından yüceltilen tanrıların aslında Kolomb'dan çok daha önceleri oralara gelmiş Avrupalılar olduğu şeklindeki varsayımı da pekiştirmiştir. Rafael Pineda Yanez, La Isla Ye Colón, Buenos Aires 1955. Halklarıyla hesaplaşmaya gelen intikama susamış tanrıların sırtında parlak zırhlar vardı ve bu zırhlar onlara atılan okları da taşları da etkisiz kılıyordu. Silahları öldürücü ışınlar saçıyor ve havayı, ciğerleri boğucu bir dumanla karartıyordu. Bununla da bitmiyordu iş. Fetişçiler büyük bir incelik ve isabetle ihanet ve entrika tekniklerinde kullanmaktaydılar. Nitekim Montezuma'ya karşı Tlaks Calalılarla bu sayede ittifak kurdular ve gene bu sayede İnka İmparatorluğu'nun iki düşman kardeş olan Huskar'la Atahualpa arasında bölünmüşlüğünden haince yararlandılar. Türlü cinayetlerle yerli yöneticileri devirdikten sonra da rahipler, yüksek görevliler, kumandanlar gibi egemen Arakaslardan kendilerine suç ortakları buldular. Ayrıca başka bir takım silahları da seferber ettiler. Daha doğrusu başka bir takım etkenler istilacıların zaferinde nesnel açıdan belirleyici bir rol oynadı. Bunların en başında da atlarla virüsler geliyordu.